Kadim Kültür Mandala. Yazan ve seslendiren Sümeyra Şenligil. Her bir okuyucunun varlığına bin şükürle, yine sizlerleyim sevgiyle. Nedendir bilinmez diyemem, çünkü var bir sebebi elbette. Sebep gizli kalsın bende ama, ah ah diye başlamak ve seslenmek geldi içimden sizlere. Çünkü anneannem anımsadım yine. Geçmişten çıkıp geldi gözlerimin önüne. İşte hikayelerle yolculuğu köklerimi sık sık hatırlattı. Geçmişin seslerini duymama vesile olduğu için çok seviyorum. Anneannem, canım, onunla yaşarken kokladığım, hala burnumun ucunda asılı duran taze sabun kokusuyla, beyazlar içinde, gülümseyen suretiyle yine benimleydi birkaç gün önce. Ancak bir silüet şeklinde. Bilir misiniz, onları, uğurladığımız ruhları anımsadıkça, emanet sözlerini hatırladıkça daha çok var olacaklar hayatımızda. Ve son gibi görünen ölüm, yaşam bulacak bizlerde kalan yanıyla. İşte bu bir dönüşüm değil midir? Kalp ile bilmek, değişip dönüşerek hissetmek ne güzeldir. Sanırım yine kelamları bir ardına dizdim. Çünkü silüet dedim, ölüm uyandı içimde. Hatırlanmak deyince yaşam kelimesi kondu dilime. Şimdi ölümle yaşamı anneannemden hatırımda kalan kelamlar ile bağlayacağım birbirine. Dili ve kalbi hep derdi ki, şu koca alem döner durur duaların yüzü suyu hürmetine. Dualar da anlatır aslında bir hikaye. Hemen şuracıkta Yahya Kemal Beyatlı'nın güzel sözlerini de aldım, kulağıma taktım. Hepimize fısıldayan bir küpe olsun diye de yazdım. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. İşte geldik yine hayale, hikayeye. Ancak bu sefer dualar da kondu dilime. Çünkü hayaller kurarız, hayalimizi duamıza katık yapar, hikayemizi anlatır ve yaşarız. Şimdi burada bir duralım ve şu soruya yanıt arayalım. Peki hikayelerimizin de hikayesi var mıdır? Ya da siz hikayelerin hikayesini merak eder misiniz? Belki de hikayemizin hikayesinde bir anlam gizlidir. Ne dersiniz? İşte bugünkü yazı tam da bu minvalde doğdu. Mandala hikayem adeta kucağıma oturdu. Anlatacağım az sonra içimden döküldüğünce ve siz de tanışacaksınız. Benim tanış olduğum gibi kadim bir kültür ile. Ama önce neden mandaladan bahsetmek istediğimin hikayesini dinleyin. Bir yazımda söylemiştim. Benden bana yapılan bir davetle yolculuğum başlamıştı. Nereye mi? Tabii ki masallar, hikayeler alemine ve oradan da en güzel hikaye olan kendime, kendimden de hepimize. Hayat bir merdivendir bence. Kimi vakit çıkar, kimi vakit inersin. Ama her inişinde biraz daha yükselirsin. Düşünsenize hem kaç kere küçülmüştür insan yeniden büyümek için sancıyla her dem. İşte ben bu yolculukta bir sözü rehberim kıldım. Merdivenimden indim, belki azar azar çıktım, belki çıkamadım da çıktığımı sandım. Mevlana'nın şu sözünü kendime çok kez fısıldadım. Şafağın sana söyleyecek sırları var. Uykuya geri dönme. Gerçekten istediğin şeyi sormalısın. Uykuya geri dönme. İki dünyanın birbirine dokunduğu kapının eşiğinden insanlar girip çıkıyor. Kapı dönüyor ve açılıyor. Sakın uykuya geri dönme. Neydi bu cümledeki sır? İnsan uyurken mi uyuyor, yoksa asıl uykuyu uyanıkken mi yaşıyordu? Böyle sırların peşinde dönüp dururken alemin döngüselliği dikkatimi çekti. Önce fraktal desenler göründü gözüme. oldukça çarpıcı bir halde. Fraktal, kendine benzem özelliği gösteren, sonsuza dek iç içe geçmiş kendini tekrarlayan şekillerdir. Geometri ilminde fraktaldan çok bahsedilir. Çünkü alemdeki nesneler aracılığıyla aslında bize ulaşan kutsalın dilidir. Çok şey bilen ruhumuzda duymayı bilirsek evrenin gizemidir. İşte doğanın estetiği, uyumu, ritmi, dengesi sanki fraktal ile bizlere iletilir. DNA sarmalında, salyangozun kabuğunda, arıların peteklerinde, lotus çiçeğinde, göz bebeğimizde, yaratıcının engin ve sonsuz ilminin, bizim anlayacağımız şekliyle geometrinin imgesi yaşam çiçeğinde ve daha nicelerinde manevi özün gizemi gizlidir. Sonra baktım fraktal insanın yaşam hikayesinde. Her şey aynı tekrarla dönüp dolaşıp başlangıca geliyor. Yapılan bu yolculuk değişip dönüştürüyor, sürekli devam ediyor. Yolunda, yolculuğunda insan hayale dalıyor, hikayesini kurguluyor ve dualar ile manevi özüne bağlanıyor. Böyle günlerin döngüsünde farkındalığımı artırmak hevesiyle ben de bir atölye çalışmasına katıldım. Bu daha önce adın okullarda sırrını bilmeden fotokopilerle çoğaltıp boyattığımız çalışmalarda duyduğum mandala atölyesiydi. Ama mandala ve hikayesi iç içeydi. O gün elimiz kalbimizde niyetlerle başlamıştık geceye. Mandala için önce iç içe geçmiş 5 çember çizdik ve içten dışa dualarla çizip dualarla boyayıp şekillendirdik. Çalışma sonunda içime yatağında usul usul yılan kahve akan su misali huzur dolmuştu. O günden sonra ne zaman kabıma sığamazsam, bu beden bana dar gelse, sığınırım doğadaki şefkate, merhamete, doğanın gücüne, hikayenin ve alemin döngüsünün gizemine. Kah toprakta, doğada, çalıyla, çırpıyla, taşlarla mandalamı yapar. Duamı haykırırım, kah kağıtlara nakış nakış yazarım. Mandalanın tarihi de oldukça eskidir. Birçok mağara duvarında, tarihi binaların tavan boyalarında mandala çizimleri kullanılmıştır. Sayısı azımsanmayacak kadar çok olan kültürde ise ruhani ritüellerde ve yine şimdilerde meditatif bir nesne olarak karşımıza çıkmaktadır. Ünlü psikanalist Carl Gustav Jung mandala için bilinçsiz benliğin temsili demiştir. Kültürümüzde de Osmanlı ve Selçuklu motiflerinde, tasavvufta önemli bir yeri olan tesip sanatında, annelerimizin ördüğü dantel örgülerde, eski Türk kadınlarının dokuduğu kilim motiflerinde, mandala içten gelen derinlikle, aşkla yaratıcısının yansımasını sunmuştur. Mandala için başlangıç kabul edilen ortadaki nokta, tefekkürün başlangıcı ile ilahi olana bağlılıktır, aşktır. Çizilen çemberler ise yaşamın döngüsü içinde ulaşılan bütünü yansıtmaktadır. Kısacası mandala birden bütüne varmaktır. Edilen dualar ile birlikte hayal kurup yaşam hikayemizi yazmaktır. Dilerim mandalaya bakışınız benim hikayem ile değişir. Bakış ki nazarın kendisidir. Evrendeki her şey bir bakıştır, aynalar ise sadece tecelligahtır. Söz döndü dolaştı, nazarın önemine geldi. Benim de içimde bir hikaye zuhur etti. Zamanın birinde bir tüccar, devesine yüklediği yüklerle takılmış kafileye, varmışlar bir çöle. Çölde yol almak zordur, sıcağı yakıp kavurur. Dinlenelim deyip mola vermişler. Bizim tüccar biraz dinlendikten, susuzluğunu giderdikten sonra devesini bağlamış ve keşfe çıkmış. Etrafı dolanmaya başlamış. İlerlerken, ağır ağır yürürken, az ötede sanki bir bahçe görmüş. Ama ne bahçe! Hem de böylesini kurak bir yerde. Yaklaştıkça bahçeye tatlı bir raiha ulaşmış burnuna. Mis gibi nar kokuyormuş ortalık. Bir bakmış nar bahçesi. Ağaçlarda sallanan narlar tadından çatlamakta. Toprak pırıl pırıl bereket saçmakta. Aman Allah'ım diyerek iç geçirmiş. Şaşkınlığını gizleyememiş. Bakmış vakit de ipe ilerlemiş. Bahçenin sahibiyle tanışamadan geriye dönüvermiş. Bedeni dönse ne yazar, ruhunu o bahçede bırakıvermiş. Her gün bahçeyi ve narları düşlemiş. Bu vaziyette aradan tam bir yıl geçmiş. Tüccar aynı kafileyle yine yollara düşmüş. Bu sefer bahçenin sahibiyle tanışacağım diyerek umudunu kaybetmemiş. Ve aynı yerde yine mola verilmiş. Tüccar heyecanla adımlarını atmış, yorulmuş ama pes etmemiş. Sonunda bahçeye gelmiş. Gelmesine de bahçe düşlediği, daha önce gördüğü gibi değilmiş. Şaşkın tüccar ağaçlara, narlara, toprağa bakarken bahçenin sahibi kadın gelmiş. Ve adam sormuş ona, ben geçen sene geldiğimde burada toprak bereket saçmakta, ağacın dalları narların ağırlığından yerlere yatmakta, yanarlar tadından çatlamaktaydı. Peki ya şimdi ne oldu bu bahçeye? Ne değişti bahçede? Kadın oldukça sakin. Bahçede gezinirken cevap vermiş. Almış eline bir avuç toprak. Toprak aynı toprak. Dokunmuş ağaçlara. Ağaçlar ve narlar da aynı. Oysa bir tek sen farklısın. Değişen şey senin nazarındır. Bu bakışının farkıdır. Kıssadan hisse dostlar. Az sonra bir mandala çizmeye niyet ettim. Bir kere daha sizlere yazımı ulaştıracak olmanın şükrüyle. Bakışımızın güzele döneceği, dilimizin dualar edeceği, mandaladaki gibi birden bütüne ereceğimiz, aşkı bilerek yaşayacağımız günlere özlemle. Sevgiyle, sevgimle.